Ayrım 6. Sayfa 53. Gözüme rast gelen yerde ince uzun bir delik zeminden bize bakıyordu ve Tyler dedi ki, "Güzel." Oğlanın elini sıktım ve dedim ki, "İyi dövüştün." Bu oğlan tutup bana dedi ki, "Gelecek haftaya ne dersin?" Suratımdaki şişliklere rağmen gülümsemeye çalıştım ve dedim ki, "Halime bir bak, gelecek aya ne dersin?" Yaşadığınızı hiçbir zaman dövüş kulübünde olduğu gibi hissetmezsiniz. Sizi seyreden onca kişinin ortasında, oradaki tek ışığın altında, öbür çocukla karşı karşıya olduğunuz zaman. Dövüş kulübünde önemli olan, dövüşten yenik ya da galip çıkmak değildir. Dövüş kulübüne ilk kez gelmiş birine bakın. Kıçı beyaz bir somun ekmek gibidir. Aynı adama burada 6 ay sonra rastladığınızda, vücudu tahtadan oyulmuşa dönmüştür. Her şeyin altından kalkabileceğine emindir bu adam. Dövüş kulübünde de spor salonlarındaki gibi homurtular ve inlemeler duyulur. Ama burada asıl mesele iyi görünmek değildir. İnsanların ağzından kiliselerde olduğu gibi histerik çığlıklar yükselir ve pazar akşam üzeri uyandığınızda kendinizi kurtulmuş hissedersiniz. Son dövüşümün ardından ben acile yapacağım ziyareti sigorta şirketime onaylatmak üzere telefonda konuşurken dövüştüğüm çocuk yerleri paspasladı. Hastaneye gittiğimizde Tyler onlara düştüğümü söyledi. Bazen Tyler benim yerime konuşur. Ben kendim yaptım bunu. Dışarıda güneş yükseliyordu. Dövüş kulübü hakkında konuşamazsınız. Çünkü cumartesi gece yarısından sonra 2'den, pazar sabah 7'ye kadarki 5 saat dışında dövüş kulübü diye bir şey yoktur. Dövüş kulübünü icat ettiğimizde Tyler'la ben ikimiz de hayatımızda bir kere bile dövüşmemiştik. Ömrümüz boyunca hiç dövüşmemişseniz içinizde bir merak olur. Acı duymanın nasıl bir şey olduğunu, başka bir adam karşısında neler başarabileceğinizi merak edersiniz. Tyler'a bunu denemek isteyecek kadar güven veren ilk kişiydim ben. Kimsenin bizi umursamayacağı bir barda ikimiz de sarhoştuk ve Tyler dedi ki, "Benim için bir şey yapmanı istiyorum. Bana bütün gücünle vurmanı istiyorum." Ben vurmak istemedim ama Tyler bana her şeyi açıkladı. Hiç yara izi olmadan ölmek istemediğini, sadece profesyonellerin dövüşmesini seyretmekten bıktığını ve kendisi hakkında daha çok şey bilmek istediğini. Kendine zarar verme hakkında. O sıralarda hayatım aşırı tamamlanmış görünüyordu. Belki de kendimizi daha iyi bir şeye dönüştürmek için her şeyi kırıp dökmemiz gerekiyor. Etrafıma bakındım ve peki dedim. Peki ama dışarıda, otoparkta. Böylece dışarı çıktık ve ben Tyler'a neresine vuracağımı sordum. Yüzüne mi, midesine mi? Tyler dedi ki, "Şaşırt beni." Dedim ki, "Ben daha önce hiç kimseye vurmadım." Tyler dedi ki, "O zaman göster kendini." "Gözlerini kapa," dedim. "Hayır," dedi Tyler. Dövüş kulübündeki ilk gecesinde herkesin yaptığı gibi derin bir nefes aldım ve o güne kadar gördüğümüz bütün kovboy filmlerinde yaptıkları gibi Tyler'ın çenesine doğru bir yumruk savurdum. Ama benim yumruğum Tyler'ın boynunun yan tarafıyla buluştu. "Ha siktir," dedim. "Bu sayılmaz. Bir daha deneyeceğim." "Bal gibi sayılır," dedi Tyler ve bana bir yumruk geçirdi. Dümdüz bir yumruk. Tak. Cumartesi sabahları gösterilen çizgi filmlerdeki yaylı boks eldivenleri gibi. Göğsümün tam ortasına ve ben arka üstü bir arabanın üstüne yığıldım. Sonra ikimiz orada dikildik. Tyler boynunu bir tarafına ovuşturarak, ben bir elimi göğsüme bastırarak. İkimiz de daha önce hiç gitmediğimiz bir yere ulaştığımızı biliyorduk. Çizgi filmlerdeki o kediyle fare gibi ikimiz de hala hayattaydık ve hayatta kalmaya devam ederek bunu daha nereye kadar götürebileceğimizi merak ediyorduk. Tyler dedi ki, "Güzel." Ben dedim ki, "Bir daha vur bana." Tyler dedi ki, "Hayır, sen bana vur." Bunun üzerine vurdum ona. Kızların yaptığı gibi geniş bir kavis çizerek tam kulağının altına bir yumruk indirdim. Sonra Tyler beni itti ve pabucunun topuğunu mideme yapıştırdı. Bundan sonra olanlar sözcüklerde olmadı. Ama bu arada bar kapandı. İnsanlar dışarı çıktılar ve otoparkta etrafımıza toplanıp bağırışmaya başladılar. Sanki Tyler'ı değil de bu dünyada yolunda gitmeyen her şeyi un ufak etme şansını en sonunda yakalamış gibi hissettim kendimi. Kuru temizleyiciden yaka düğmeleri kırılmış olarak dönen gömleklerim. Hesabımın 100 dolar eksiye geçtiğini söyleyen bankam. Bilgisayarımı açarak DOS yürütme komutlarımı kurcalayan patronum. Ve Marla Singer. Dayanışma gruplarımı benden çalan kadın. Dövüş bittiğinde hiçbir şey çözülmemişti. Ama hiçbir şeyin önemi yoktu. İlk dövüştüğümüz gece bir pazar gecesiydi. Ve Tyler o hafta sonu tıraş olmadığı için parmak eklemlerim Tyler'ın 2 günlük sakalı yüzünden sızım sızım sızlıyordu. Otoparkta sırtüstü uzanmış yatarken, sokak lambalarının arasından görünen tek yıldıza gözümü dikmiş bakarken, kime karşı dövüştüğünü sordum Tyler'a. Babama, dedi Tyler. Belki de kendimizi tamamlamak için bir babaya ihtiyacımız yoktu. Dövüş kulübünde kiminle dövüştüğünüzün hiçbir şahsi yanı yoktur. Dövüşmek için dövüşürsünüz. Dövüş kulübünden söz etmek yasaktır. Ama biz ettik ve sonraki birkaç hafta boyunca barın kapanma saatinden sonra bir takım adamlar o otoparkta buluştular. Havalar soğuyunca da başka bir bar bize şimdi buluştuğumuz bodrum katını açtı. Dövüş kulübü toplandığında Tyler birlikte kararlaştırdığımız kuralları sıralar. "Çoğunuz!" diye bağırır Tyler. Erkeklerle dolu o bodrum katının ortasındaki ışık huzmesinin altında. Birileri kuralları çiğnediği için buradasınız. Birileri size dövüş kulübünden söz etti. Bakın, der Tyler. Ya konuşmaktan vazgeçer ya da kendinize yeni bir dövüş kulübü kurarsınız. Çünkü gelecek hafta buraya geldiğinizde adınızı bir listeye yazdıracaksınız ve sadece listedeki ilk 50 kişi içeri girecek. İçeri girmişseniz, dövüşmeye niyetiniz varsa hemen kendinize bir dövüş ayarlayın. Siz dövüşmek istemiyorsanız, dövüşmek isteyen başkaları var. O yüzden belki evinizde otursanız daha iyi edersiniz. Bu gece dövüş kulübündeki ilk gecenizse, diye bağırır Tyler. Dövüşmek zorundasınız. Dövüş kulübüne gelenlerin çoğu, dövüşemeyecek kadar korktuğu bir şey yüzünden oradadır. Birkaç dövüşten sonra çok daha az korkmaya başlarsınız. Bir sürü kişi en iyi arkadaşıyla ilk kez dövüş kulübünde karşılaşır. Artık toplantılara ve konferanslara gittiğimde ve toplantı masalarının etrafına sıralanmış yüzlere baktığımda, bandajların kenarından patlıcan gibi pörtleyen kırık burunlu muhasebeciler, yönetici asistanları ve avukatlar görüyorum. Kiminin de bir gözünün altına birkaç dikiş atılmış ya da çenesi tellerle kapatılmış oluyor. Karar aşamasına kadar konuşulanları dinleyen, akıllı uslu genç adamlar bunlar. Başımızda birbirimizi selamlıyoruz. Daha sonra patronum nasıl bu kadar çok insan tanıdığımı soruyor bana. Patronuma göre iş dünyasında beyefendiler gitgide azalırken serseriler gitgide çoğalıyor. Sunuş devam ediyor. Gözüm Microsoft'tan Walter'a takılıyor. Genç bir adam, kusursuz dişleri, pürüzsüz bir cildi ve mezunlar derneğine bildirme zahmetine değecek kadar iyi bir işi var. Bir savaşa katılmış olamayacak kadar genç olduğu açık. Çocukken ana babası eğer boşanmamışsa babası hiçbir zaman evde olmamıştır. Ama işte karşımda oturmuş suratıma bakıyor. Yarısı sinek kaydı tıraş edilmiş, yarısı pis pis sırıtan bir morlukla kaplı olarak karanlıkta saklanan suratıma. Dudaklarımda parlayan kana. Ve belki de Walter geçen hafta sonu gittiği eziyet karşıtı etsiz bir yemekli toplantıyı düşünüyor. Belki de hayvanlar üzerindeki acımasız deneylerin sona ermesine, yerkürenin ne kadar acilen ihtiyaç duyduğunu ya da ozon deliğini ama muhtemelen bunların hiçbirini düşünmüyor. Bölüm 7. Bir sabah tuvaletin içinde ölü deniz anasına benzer bir şey yüzüyor. Kullanılmış bir prezervatif. Tyler'la Marla işte böyle tanışıyor. İşemek üzere yataktan kalkıyorum ve kuburun içine yapışmış o mağara resimlerine benzeyen pisliğin yanında bu şeyi görüyorum. İster istemez merak ediyor insan. Spermler ne düşünüyordur acaba? Bu mu yani? Döl yolu boşluğu burası mı? Neler oluyor burada? Bütün gece rüyamda Marla Singer'ı düzüyordum. Sigarasını içen Marla. Gözlerini deviren Marla. Kendi yatağımda tek başıma uyandım ve Tyler'ın odasının kapısı kapalıydı. Tyler'ın odasının kapısı hiç kapalı olmaz. Bütün gece yağmur yağdı. Çatı karoları kabarıyor, eğiliyor, kıvrılıyor, yağmur suları çatıdan sızıp tavan sıvasında birikiyor, Sonra lambanın dibinden tıp tıp damlıyor. Yağmur yağdığında sigortaları sökmek zorundayız. Cesaret edip de ışık açmak olanaksız. Tyler'ın kiraladığı bu yer 3 katı ve bir bodrumu olan bir ev. Her yerde mum bulunduruyoruz. Evin içinde kilerler ve camekanlı taraçalar var. Merdiven sağanlığında vitraylı camlar var. Oturma odasında sabitlenmiş oturma yerleri olan gömme pencereler var. Süpürgelikler kabartmalı, cilalı ve 45 santim yüksekliğinde. Yağmur suyu ince bir sızıntı halinde evin içine akıyor ve tahtadan yapılmış her şey şişip kabarıyor. Ahşap olan her şeyin içindeki çiviler yavaş yavaş baş veriyor ve paslanıyor. Yer döşemelerinde, süpürgeliklerde, pencere doğramalarında. Her taraf üstüne basacağınız ya da dirseğinize takılacak paslı çivilerle dolu. 7 yatak odası için sadece bir banyo var ve şimdi bir de bu kullanılmış bir rezervatif var. Ev bir şeyi bekliyor. Bir kadastro değişikliği ya da bir vasiyetin resmi olarak onaylanması gibi bir şey. Ondan sonra yıkılacak. Tyler'a ne zamandır burada olduğunu sordum ve bana dedi ki yaklaşık 6 haftadır. Kalübela'dan önce ömrü boyunca National Geographic ve Reader's Digest biriktirmiş bir ev sahibi varmış burada. Her tarafta koca koca titrek dergi yığınları var. Her yağmurda biraz daha yükselen yığınlar. Tyler'ın dediğine göre önceki kiracı bu parlak dergi sayfalarını katlayıp kokain zarfı yapıyormuş. Birilerinin kapıyı kırıp içeri girdiği günden beri ön kapıda kilit yok. Artık polis mi, bir başkası mı bilmiyorum. Yemek odasının duvarlarında kabardıkça kabaran 9 kat duvar kağıdı var. Çiçeklerin altından çizgiler, çizgilerin altından çiçekler, onların altından kuşlar ve kuşların altından kenevirli kağıt çıkıyor. Komşularımız yan taraftaki kapatılmış bir imalathane ile sokağın karşı tarafındaki bütün bir bloğu kaplayan bir depodan ibaret. Evin içinde şam ipeğinden masa örtülerini ütülemeye yarayan 2 metrelik merdanelerin bulunduğu dolaplar var. Örtüler hiçbir zaman kırışık görünmesin diye. Sedir kaplama, soğutmalı bir kürk dolabı var. Banyodaki yer karoları çoğu insana evlilik hediyesi diye gelen porselen takımlara taş çıkaracak zarafette küçük çiçeklerle süslü ve tuvaletin içinde kullanılmış bir prezervatif var. Aşağı yukarı bir aydır Tyler'ın yanında kalıyorum. Tyler boynunun ve göğsünün her yanı morluklarla kaplı olarak kahvaltıya geliyor ve ben eski bir Reader's Digest dergisini karıştırıyorum. Bu ev uyuşturucu satmak için biçilmiş kaftan. Etrafta komşular yok. Paper Street'te depolardan ve kağıt hamuru fabrikasından başka hiçbir şey yok. Fabrikadan yayılan osuruk kokulu buhar, bir de fabrikanın etrafında turuncu piramitler halinde kümelenen yongaların hamster kafesi kokusu. Bu ev uyuşturucu satmak için biçilmiş kaftan. Çünkü gündüzleri Paper Street'ten milyonlarca kamyon geçse de, geceleri Tyler'la ben yalnızız. Her yöne doğru 1 kilometrelik bir mesafede bizden başka hiç kimse yok. Bodrum'da yığınlar dolusu Reader's Digest buldum ve şimdi evin her odasında bir deste Reader's Digest var. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşam. Gülmek en iyi ilaçtır. En eski dergilerde insan bedenindeki organların birinci tekil şahısta kendilerinden söz ettiği yazılar var. Ben Jane'in döl yatağıyım. Ben Joe'nun prostatıyım. Ciddi söylüyorum. Bu arada Tyler boynunda morluklarla gömleksiz olarak mutfağa geliyor ve diyor ki falan filan feşmekan dün gece Marla Singer'la tanışmış ve sonra da sevişmişler. Bunu duyunca tepeden tırnağa kadar Joe'nun safra kesesi kesiliyorum. Hepsi benim hatam. Bazen bir şey yapar ve belanızı bulursunuz. Bazen de yapmadığınız şeyler size belanızı buldurur. Dün gece Marla'yı aradım. Aramızda bir sistem kararlaştırdık. Ben bir dayanışma grubuna gitmek istediğimde Marla'yı arayacak ve gitmeyi düşünüp düşünmediğini soracaktım. Dün akşam melanom akşamıydı ve moralim biraz bozuktu. Marla Regent Hotel'de kalıyor. Regent Hotel, ucuz malzemeyle birbirine yapıştırılmış kahverengi tuğlalardan ibaret bir binadır. İçindeki bütün şilteler kaygan plastik kılıflarla kaplıdır. Çünkü bir sürü insan oraya ölmeye gider. Yataklardan herhangi birine yanlış yöntemle oturursanız, çarşaflar ve battaniye ile birlikte kendinizi yerde bulursunuz. Melanoma gidip gitmeyeceğini sormak üzere Marla'yı Regent Hotel'den aradım. Marla ağır çekimde cevap verdi. Bu gerçek bir intihar değil, dedi Marla. Muhtemelen yardım çığlığı dedikleri türden bir şeydi bu. Ama Marla aşırı miktarda Xanax almıştı. Gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Regent Otel'e gidecek ve Marla'yı o iğrenç odanın içinde kendini yerden yere atarken seyredeceksiniz. Ben ölüyorum. Ölüyorum. Ben ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum. Bu böyle saatlerce sürüp gidecekti. Yani bu gece evden çıkmayacaktı bu durumda. Büyük ölüm olayına girdim, dedi Marla. Eğer seyretmek istiyorsan acele etmelisin. Sağ ol, dedim. Başka planlarım var. Önemli değil, dedi Marla. Televizyon seyrederek ölse de olurdu. Televizyonda seyretmeye değecek bir şey bulabilmeyi umuyordu Marla. Ben de bunun üzerine çıkıp melanoma gittim. Eve erken döndüm, yatıp uyudum. Ve şimdi, ertesi sabah kahvaltıda, Tyler boynunda ısırık izleriyle karşımda duruyor ve Marla'nın çok manyak bir hatun olduğunu söylüyor. Ama bu çok hoşuna gitmiş Tyler'ın. Dün gece melanomdan çıktım, eve geldim ve yatıp uyudum. Ve rüyamda durmadan Marla Singer'ı düzdüm. Durmadan, durmadan. Ve bu sabah Tyler'ı dinlerken Reader's Digest'i okuyormuş gibi yapıyorum. Manyak bir hatunmuş. Söylemesen bilmiyorduk sanki. Reader's Digest. Üniformalı mizah. Bence onun kudurmuş öt kanalıyım. Of, diyor Tyler. Marla'nın dün gece bana söylediklerini bir duysaydın. Hiçbir kız daha önce onunla böyle konuşmamışmış. Bence onun sıkılmış dişleriyim. Bence onun kabarmış burun kanatlarıyım. İkisi yaklaşık 10 kez seviştikten sonra, diyor Tyler. Marla hamile kalmak istediğini söylemiş. Marla ona demiş ki, Tyler, senden kürtaj olmak istiyorum. Bence onun sıkılmış yumruklarıyım. Tyler buna nasıl direnebilirdi ki? Önceki gece Tyler, Pamuk Prenses'in arasına cinsel uzuvlar serpiştirerek tek başına geç saatlere kadar oturmuş. Tyler'ın ilgisi için onunla nasıl yarışabilirim ki? Bence onun azmış, kudurmuş reddedilme duygusuyum. Daha da kötüsü, bütün bunlar benim suçum. Dün gece ben yattıktan sonra Tyler geceleri yaptığı garsonluk işinden eve dönüyor ve Marla Regent Otel'den bir kere daha telefon ediyor. Sonuna geldim, diyor Marla. Tünel, tünelin içinde ona yol gösteren ışık. Ölüm deneyimi o kadar muhteşem ki bedenin dışına çıkıp yukarı doğru süzülürken Marla yaşadıklarını bana anlatmak istiyor. Marla ruhunun telefonu kullanıp kullanamayacağını bilmiyor. Ama en azından birisi son nefesini duysun istiyor. Ama hayır, telefona Tyler cevap veriyor ve durumu tamamen yanlış anlıyor. Marla ile Tyler hiç karşılaşmadı. Dolayısıyla Tyler, Marla'nın ölmekte oluşunun kötü bir şey olduğunu düşünüyor. Halbuki hiç öyle değil. Hepimizin televizyondan öğrendiği eski bir Çin geleneğine göre Tyler artık sonsuza kadar Marla'dan sorumlu olacak. Çünkü Tyler, Marla'nın hayatını kurtardı. Keşke birkaç dakikayı ziyan edip Marla'nın ölmesini seyretmeye gitseydim. O zaman bunların hiçbiri olmayacaktı. Tyler bana Marla'nın 8G'de kaldığını söylüyor. Regent Otel'in en üst katında. 8 kat merdivenin tepesinde. Kapılardan televizyondaki kahkaha efektlerinin yayıldığı gürültülü bir koridorun sonunda. Birkaç saniyede bir kadın oyuncular çığlık atıyor ya da erkek oyuncular kurşun yağmurlarına tutulup ölüyorlar. Tyler koridorun sonuna varıyor ve daha kapıyı çalamadan zayıf, çelimsiz, kireç gibi solgun bir kol 8G'nin kapısından dışarı uzanıyor. Tyler'ın bileğine yapışıyor ve onu içeri çekiyor. Kafamı Reader's Digest'in içine gömüyorum. Daha Marla'nın onu içeri aldığı anda Tyler, Regent Otel'in önünde toplaşan acı fren seslerini ve sirenleri duyabiliyor. Tuvalet masasının üstünde milyonlarca Barbie ile aynı yumuşak pembe plastikten yapılma bir vibratör duruyor ve bir an için Tyler, soğuk kalıba dökülmüş milyonlarca oyuncak bebek, Barbie ve vibratörü Tayvan'daki aynı montaj bandından çıkarken hayal edebiliyor. Marla vibratörüne bakmakta olan Tyler'a bakıyor, gözlerini deviriyor ve diyor ki, ''Korkma, o senin için bir tehdit değil.'' Marla Tyler'ı gerisin geri koridora iteliyor ve diyor ki, ''Kusura bakma ama polisi çağırmamalıydın ve bu aşağıdakiler muhtemelen polis.'' Koridorda Marla, 8G'nin kapısını kilitliyor ve Tyler'ı merdivenlere doğru itiyor. Merdivenlerde polisler ve ilk yardım ekibi ellerinde oksijenle koşturarak yanlarından geçer ve 8G'nin nerede olduğunu sorarken Tyler'la Marla sırtını duvara veriyor. Marla onlara diyor ki koridorun sonundaki oda. Marla polislerin arkasından bağırıyor ve diyor ki 8G'de oturan kız eskiden çok tatlı ve iyi bir kızdı. Ama o kız bir canavar, iğrenç bir canavar. Mikroplu insan dışkısından başka bir şey değil. Ne yapacağını bilmiyor ve yanlış şeye bağlanmaktan korktuğu için hiçbir şeye bağlanmıyor. 8G'deki kızın kendine inancı yok diye bağırıyor Marla ve yaşlandıkça seçeneklerinin azalmasından korkuyor. İyi şanslar diye bağırıyor Marla. Polisler 8G'nin kilitli kapısının önünde toplaşırken Marla ile Tyler lobiye doğru koşturuyor. Arkalarında bir polis memuru kapıya doğru bağırıyor. Size yardım etmemize izin verin. Bayan Singer, yaşamak için her türlü nedeniniz var. Lütfen kapıyı aç. Marla, sorunlarını çözmene yardım edebiliriz. Marla ile Tyler sokağa fırlıyor. Tyler, Marla'yı bir taksiye bindiriyor ve yukarıda, otelin 8. katında, Marla'nın odasındaki pencerelerin önünde sağa sola hareket eden karaltıları seçebiliyor. Otoyola çıkıp da bütün o ışıkların ve arabaların arasına karıştıklarında görünmez bir noktaya doğru hızla akıp giden 6 şeritlik trafiğin içinde yol alırken Marla, Tyler'a kendisini bütün gece uyanık tutması gerektiğini söylüyor. Eğer uyursa Marla ölecek. Ölmemi isteyen bir sürü insan var, diyor Marla. Bu insanlar çoktan ölmüş ve öbür tarafa gitmişler ve geceleri ona telefon ediyorlar. Marla barlara gidiyor. Barmen onun adını söylüyor ve Marla telefonu kulağına götürdüğünde hat kesilmiş oluyor. Tyler'la Marla yandaki odada neredeyse bütün geceyi uyanık geçiriyor. Tyler uyandığında Marla ortalarda yok. Kalkıp Regent Otel'e geri dönmüş. Tyler'a diyorum ki Marla Singer'ın ihtiyacı olan şey bir sevgili değil. Onun bir vaka araştırmacısına ihtiyacı var. Tyler diyor ki sevgi deme buna. Uzun lafın kısası, Marla bu sefer de hayatımın başka bir bölümünü mahvetmek üzere harekete geçti. Üniversite yıllarımdan beri bu böyle. Arkadaşlar edinirim, gidip evlenirler, arkadaşlarımı kaybederim. Öyle olsun, nasıl istersen, diyorum. Tyler soruyor, seni rahatsız ediyor mu bu? Ben Joe'nun düğümlenmiş bağırsaklarıyım. Yo, hayır, diyorum. Etmiyor. Başıma bir silah dayayıp beynimin parçalarıyla duvar resmi yapsaydım. Harika, diyorum. Gerçekten.
Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. DOS, DOS. National Geographic, NATIONAL, GEOGRAPHIC. Reader's Digest, READER, kesme işareti, SDIGEST, Hamster, HAMSTER, Jane, JANE, Joe, JOE, Regent Hotel, REGENETHOTEL, Xanax, XANAX.